Ayrım 10, sayfa 132. Araba kocaman çivit mavisi bir jipti. Bindiklerinde Allegri rahatlayarak içine çekti. Debra Ellen Thompson ağlamaya başladı. Yolun ilk 10 dakikasında tek kelime etmediler ama sonra yaya geçidinde yavaşladıklarında Debra Ellen Thompson kendi sessizliğini bozdu. O kadar değişti ki bazen onu tanıdığımdan şüphe ediyorum, metamorfoz gibi. Allegri karşıdan karşıya geçen kadına baktı. Önlerinden ağır aksak adımlarla geçen, 50'sine merdiven dayamış, yardım kurumunda hiç görmediği ama belli ki evsiz bir kadındı. Farın ışığı sarkık yüzünü çiğ çiğ parlatmış, hastalıklı bir beyaza boyamıştı. Gök mavisi kadife bir şapka vardı başında ve asırlar önce çıktığı bir yolculuğu hala sürdürmekteymiş gibi arkasından eski püskü, lime lime tekerlekli bir bavulu sürüklüyordu. Metamorfoz demekle ne kastediyorsun? Belki bu durum için bu kelime bile azdır diye inledi Debra Ellen Thompson. Üst üste burnunu çekti. Düşünebiliyor musun? Yale eskiden biz üniversitedeyken mesafeli, aşırı ürkek, içine kapanık, komik isimli bir kızdı. Öyle utangaçtı ki bir yabancı ona soru sorduğunda kımıldayamazdı bile. Sonra gizemli bir biçimde değişti, bambaşka birine dönüştü. Hoyrat, hırçın, huysuz. Sırada H ile başlayan başka bir kelime var mı görmek için duraladı. İpin ucunu kaçırdım ben diye ekledi üzüntüyle alt dudağını ısırarak. Manik olduğunda ona ayak uyduramıyorum. Depresif olduğunda da o hayata ayak uyduramıyor. 2 hafta önce kendini öldürmeyi denedi. Bir kutu Valium yuttu. Tanrım, çok korkunçtu. Allegri'nin içindeki iyi kız olumlu, teselli mahiyetinde bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti. Yarın doğum günüm. Bir iki arkadaşla Çin lokantasına gidiyoruz. Gelmek ister misin? Çok hevesli olmasa da otomatikman ekledi. Gail'i de getirebilirsin. Ama doğum günü partisinden bahsetmek derhal pasta getirmiş olmalı ki aklına çözümsüz kalmış bir bilmeceyi sorma gereği duydu birden. Sahi, Gail'in yaptığı pastanın içinde ne vardı? Esasen muz ve çikolata, bir de bol bol haşhaş. Debra Ellen Thompson acı acı güldü. Evsiz kadın nihayet karşı kaldırıma çıkmıştı ama oraya varır varmaz bir şey, herhangi bir şey düşürmüş mü diye bakmak için durup çabucak arkasına döndü. Görünmez bir eşyasını düşürmüşse bile jip onu bulmasını beklemeden çivit mavisi bir ışıltıyla gecenin içinde kayboldu. Lin, hadi çık artık. Ömer içeriden gelecek cevabı duymak için öne eğilerek usulca kapıyı tıklattı ama tek duyabildiği su sesiydi. Kapıyı tekrar tıklattı, bu sefer daha sert. Lin, hadi çık, kahvaltı hazır, kahve yaptım ikimize. ''Ben Abed, şu kapıyı yumruklamayı kes!'' diye bağırdı aksi bir ses. Bir iki saniye sonra kapı ardına kadar açıldı ve Abed'in yüzü hınzır bir gülümsemeyle belirdi. ''Lin gitti dostum, sabah erkenden. O ziftin pekini tek başına içmek istemiyorsan daha erken kalkmalısın. Ama kahvaltıda sana bendeniz eşlik edebilirim, duştan sonra.'' Kapı Ömer'in yüzüne kapandı ama göz açıp kapayana kadar tekrar aralandı. ''Omar, dostum, bu akşamki yemeği unutmadın ya.'' Ömer unutmamış numarası yapmaya kalktıysa da yüzündeki şaşkınlık ele verdi onu. Allegri'nin doğum günü. Unutmasan iyi olur. Daha önce hiç görmediğimiz birilerini çağırmış. Beni o şık lokantada yabancıların arasında yalnız bırakma. Hem Çin yemeklerini hiç sevmem. Zamanında gelsen iyi olur. Kapı tekrar kapandı. Ömer Lee'nin neden böyle aniden gittiğini akıl erdiremeden aşağı indi. Orada mutfak masasında kuş gibi ufak tefek, asırlar kadar yaşlı bir kadını sakin sakin otururken buldu. Yeni kiracı sen misin bakayım dedi yaşlı kadın bıcır bıcır, keskin, sade aksanıyla kimi heceleri yuvarlayarak. Tepeden tırnağa beyaz ve buruş buruştu. Saçları, teni, giysileri, elleri. Gölgesi bile beyaz ve buruşuk olmalıydı. Ben Oksana Sergiyenko, ev sahibinizim. Böyle habersiz gelmemeliydim biliyorum ama bana bir fincan sabah kahvesi ikram edersin belki. Harika kokuyor. Tabii dedi Ömer keyiflenerek. Nihayet bir kahve arkadaşı bulduğuma çok sevindim. Beklenmedik misafir kahvesine kremayla şeker koydu. Ömer her zamanki gibi sade içiyordu. ''Söyle bakalım, annenle baban nerede yaşıyor, çok uzak mı?'' diye sordu ev sahibesi olduğunu söyleyen kadın. Beyaz, buruşuk kolunu mecalsizce kaldırıp pencereyi işaret ederek, sanki çok uzak denilen aslında o denli yakındı. Dakikalar sonra Abed duştan çıktığında Ömer'i ev sahiplerinin bunak annesine heyecanla İstanbul'daki çocukluk günlerini anlatırken buldu. Kadın pür dikkat onu dinliyor, ikisi de usul usul üçüncü fincanlarını yudumlarken ellerinde sigaralar baca gibi tütüyorlardı. Lastias. Birbirleriyle alakasız olduğu zannedilen kültürler, talihi tasvir etmekte hatta onunla dalga geçmekte birbirlerine şaşırtıcı ölçüde benzer. Kilise büyüklerinin metinlerinde olduğu kadar Müslümanların halk hikayelerinde de talihin iki özelliği vurgulanır, körlüğü ve dişiliği. Şarkını çevirip insanlara tek tek hayattan alacakları parayı dağıtmaya başladığında zerre kadar adil davranmamasını, eskiler kör olmasından ziyade kadın olmasının doğal bir sonucu sayarlardı. Kadın düşmanlığı bir yana bir noktada haksız sayılmazlardı. Keyfi bir cömertliği olan talih daima aşırıya kaçmıştır. Dün olduğu gibi bugün de kimilerine gani gani şans, yığın yığın variyet, tepe tepe iktidar, bol bol servet getirir. Allegri'nin durumunda da talihi ona bol bol amaç ihsan ettiği bir şey vardı. Lastias, teyzelerle halalar. Önce en büyükleri vardı. Büyük büyük teyze, Latia Piedat. Latia Piedad hep vardı, herkesten ve her şeyden önce. Allegri için Latia Piedad oldum olası seçilmiş gizemli bir varlıktı. Sonsuzluğun, geçmişin, şimdinin, geleceğin numunesi. Başka bir boyuttan, besbelli kainatın dışından kazara bu gezegene düşmüş yılmaz bir kadın savaşçı. Yine de Latia Piedad hep buradaydı. Bu dünyaya sıkı sıkı bağlı, kazık çakmışçasına. İkinci Dünya Savaşı'ndan ya da Sırbistan veliahtına yapılan suikastten, San Francisco depreminden, hatta İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan çok önce buradaydı. İlk ananas konservesi yapıldığı zamanlarda, Harley Davidson motosikletleri piyasaya çıktığında, kadınlar için ideal bel ölçüsünün 45 santim olduğu, ilk Ford arabanın yolda denendiği, Karin Deşencek'in Londra'da 6. cinayetini işlediği zamanlarda buradaydı, bu hayatta. Dinlenme zamanı olarak hafta sonu kavramının yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı, ülke çapında ortalama insan ömrünün 40 civarında olduğu dönemde o 50'sine merdiven dayamıştı. İşte bu kadar yaşlıydı. Ama yaşının tam olarak hesaplanması genci yaşlısı bütün akrabaları için daimi bir merak konusuydu. Aile toplantılarında dedikodular ve sohbetler arasında birisi Latia Dad'ın yaşı meselesini ortaya atar, sonra artık hepsi bunun imkansızlığına kanaat getirmiş oldukları halde coşkulu bir işbirliğiyle bilmem kaçıncı defa yaşını hesaplamaya girişirlerdi. Aile arşivlerinde bölük pörçük bilgiler mevcuttu. Anılar, kanıtlar, fotoğraflar. Ama kesin tarih yoktu. Latia Piedad'ın çocukluğuna hatta gençliğine şahit olanların hepsi çoktan göçüp gittiği için doğum tarihi bilmecesini çözmeye yardım edebilecek kimse kalmamıştı. Aile büyüklerinin en eski hatıralarında bile Latia Piedad olgun bir kadın olarak resmediliyordu. Mesela İspanyolca yayın yapan KDCE radyosunun yayınladığı dini hikayeleri düzenli olarak dinlediği ve torunlarına da zorla dinlettiği gayet iyi biliniyordu. Bu bilgi kırıntısı onun 1950'lerde orta yaşını çoktan geçmiş olduğunu gösteriyordu ki bu da en azından son 50 yıldır yaşlı bir kadın olduğunu ima ediyordu. Latia Piedad'ın yaşı sorusuna cevap verebilecek yegane insan kuşkusuz Latia Piedad'ın kendisiydi. Ama artık herkes onun bu bilgiyi vermeyeceğini idrak etmişti. Alzheimer ya da onun yaşında birinden beklenebilecek herhangi bir hafıza sorunundan müzdarip olduğundan değil, sadece ağzını sıkı sıkı kapalı tutmayı tercih ettiğinden. Bir sürgünler, göçler, savaşlar, soykırımlar, felaketler, toplu katliamlar çağında hayatta kalmayı, hatta yaşlandıkça yaşlanmayı nasıl başardığını anlatmayı reddeden pek çok kişi gibi, Latia Piedad'ın kalbi de narin bir suçluluk duygusuyla doluydu. Arizona'da bir yerlerde güpegündüz hiç yok yere park edilmiş bir karavana çarpıp, çıktıkları güney gezisinden asla geri dönmeyen hayat dolu bir kız evlat ve damadın annesi, koşuya çıktığında tecavüze uğrayıp döve döve öldürülmüş bir yeğenin, tek suçu sarhoş bir şoförle aynı yoldan gitmek olan sevecen bir gelinin, yeni doğmuş kalp yetmezliği olan bir bebeğin ve AIDS'e fazla dayanamamış iki yeğenin büyük teyzeleri olmak suçluluk duygusunu alabildiğini derinleştiriyordu. Bu kadar uzun yaşamış olmakla ve halen buralarda oyalanmakla hayata erken veda etmiş bütün akrabalarının ömürlerinden bir şekilde çalmış gibi kendini tek tek her birine karşı kabahatli buluyordu. Yaşını böyle gizli tutarak aile üyelerinin gözünde ölümle yaşamın, ümitsizlikle ümidin, kızgınlıkla hürmetin bulutsu bir karışımına dönüşmesinin onların zihinsel dengesine nasıl zarar verdiğini bilmiyordu Latia Piedad. Bir taraftan uzun hayat timsaliydi kuşkusuz ve bu vasfıyla akrabalarını da benzer uzunlukta bir ömrün beklediğini muştuluyordu alttan alta. O bu kadar uzun yaşamayı başarabildiğine göre diğerleri de aynı skoru elde edebilirdi. Bu düşünce, bu örtük vaat, akrabalarının kendilerini ona bir parça borçlu hissetmelerine neden oluyordu. Adeta onlara kıymetli bir armağan vermişti. Genleri mi? Artık her neyse. Bilhassa bu genlerin doğrudan alıcısı olan dört kızının beklentileri herkesten fazlaydı. Gerçi beşinci kardeşlerini bir araba kazasında kaybetmek, onları hayattan bir şey beklemenin tehlikelerine karşı uyarmamış da değildi. Yine de ailelerinin tıbbi tarihi sorulduğunda saklı bir kıvanç hissediyorlardı. Hele asırlık annelerinin hala turp gibi olduğunu söylediklerinde. Şüphesiz bu bilgiyi sigorta şirketleriyle paylaştıklarında gönençleri katlanıyordu. Ancak bu hakikatin sadece bir parçasıydı. Çünkü Latia Piedad aynı zamanda derin bir içerlemenin, hatta öfkenin de sebebiydi. Sanki yukarıda cennetin 9. katında bir nevi göksel karışıklık, hatta neredeyse adam kayırma cereyan etmekteydi de kendisi bunca zamandır utanmadan bundan sebeplenmekteydi. Neticede Latia Piedad'ın aile üyelerinin çoğu amansızca, inatla ve çarnaçar seviyordu onu, marazi bir sevgiyle. Sonra Las Otras Tias vardı, diğerleri. Dördü, parantez içinde. Tia Tuta, Tia Filaça, Tia Licha ve Tia Graciela. Allegri'nin ölmüş annesinin kardeşleriydi. Geri kalan dördü ise, parantez içinde, Tia Chita, Tia Kata, Tia Berta ve Tia Marta. Ölmüş babasının kardeşleriydi. Sadece lüzumsuz cömertliğin değil, lüzumsuz adaletin de talihin saymakla bitmez erdemleri arasında yer aldığını kanıtlamak istercesine eşit olarak iki tarafa dağılmışlardı. Yine de talih, lastiği asa bir kıyak geçmişse bile iş kocalara geldiğinde durum büsbütün değişiyordu. Zira biri hariç hepsi farklı sebeplerden ötürü ama benzer biçimde apansız ölüp gitmişlerdi. Kocalarını böyle çabuk, böyle beklenmedik biçimde kaybetmek, Las Otrastias'ın öfkelerini bilemişti. Sadece asla diş geçiremedikleri Latia Piedat'a karşı değil, daima rahatça diş geçirebildikleri hayattaki tek koca El Tio Ramona'da. Kısacası Allegre, kadınların çoğunluğu oluşturduğu, daha çok acı çektikleri ama hayatta daha sağlam tutunabildikleri Tia dolu geniş bir aileye mensuptu. Asla görülmeyen hesapların, ateşi sönmüş, dumanı tüten çekişmelerin, İngilizce konuşmayı başaramayınca ağzına badem sabunu sürülen, sabun işe yaramayınca konuşma terapistlerine gönderilen çocukların sülalesiydi bu. Kendi çocuklarıyla iletişim kurmayı başaramayan ama İngilizce kelimeleri yanlış telaffuz ettiklerinde onların kendileriyle nasıl dalga geçtiğini gayet iyi sezebilen kırgın annelerin sülalesi. Aralarında sessiz boşluklar, kırık ifadelerden mürekkep uzaklıklar olan annelerle çocukların, daha iyi bir gelecek için çıkılan yolun bir yerlerinde bir vakitler kaybedilmiş kelimelere duyulan özlemlerin sülalesi. ABD'de doğmuş ve büyümüş 5. kuşağa dahil olan Allegre'nin geçmişi, şimdisi ve geleceği bir süreklilik hissi içinde birbiriyle kaynaşıyordu. Zira o da, kendinden küçük kuzenleri de büyüklerin çektiklerine benzer zorluklar yaşamamışlardı. Ne var ki, içinde fazlaca acı çekmiş çok fazla insanın bulunduğu bir ailede acı çekmemiş biri olmak kadar acı bir şey yoktur. Aradaki eşitsizliği insanın kendi ailesi kapatır. Müdahalelerinde iyi niyetliydiler kuşkusuz. Ama iyilik yapma niyeti, iyilik yapmakla karıştırılmamalıdır. Aynı şekilde, birini mutlu etmek için safça ve samimiyetle alınan özel bir hediye, onu ille de mutlu etmeyebilir. Sebep, sonuç değildir. Saf mantığın temel çıkarımları açısından niyetiniz ne kadar rafine olursa olsun. Tutkuyla çalışan bir aileye mensup olduğundan ne tutkulu ne de çalışkan olması gerekmişti. Doğumundan itibaren hep yanındaydı Lastias, bir fısıltı mesafesinde. Onu ve küçük kuzenlerini koruyucu bir sisle sarmalamıştı şefkatleri. Tatlı ve aşina bir şey olsa da sis sisle işte, öteyi görmeye izin vermezdi. Sonra Arizona'daki korkunç kazanın haberi Boston'a ulaştığında, o ince sis göz çıkıp yana kadar Allegre'nin etrafına kenetlenmiş, kaya gibi sağlam bir sevgi, alaka ve düşkünlük zırhına dönüşmüştü. Hem annesini hem de babasını kaybeden Allegre, takip eden senelerde teyzeleriyle halalarının tek tek ona ana babalık etmeye çalışacağını görecekti. Zırhın miğferi olarak en başta da Latia Piedat. Lastias'tan hiçbiri kendi konumundan feragat etmek istemediğinden, her biri adanmışlıkla, sebatla, durmadan hayatının en ücra köşelerine sokulan 8 anne, 8 baba, bir de mega anne baba sahibi olmuştu. Oysa annesi onu hiç zorlamazdı. Geçmişte çok acı çekmiş ama artık hali vakti ve şöhreti iyi bir aileye doğan Allegre'nin hiçbir eksiği olmadığına inanırdı. Kızının çok becerikli olmasına, hele hele bir kadına yakışandan fazla hırslı olmasına hiç gerek yoktu. Yine de Allegre'ye zaman zaman hatırlatmadan edemezdi. Tienes que hacer con Jahija. Kendine bir kabuk örmen lazım kızım. Ne gariptir ki annesinin Allegre'nin edinmesine bu kadar çok istediği Concha, onun ölümüyle otomatik olarak belirivermişti. O günden beri dışarıdaki hayatın ona bir ihtimal dokunabileceği bütün delikleri tıkamaya niyetli bir ilgi ve sevgi kalesinin arkasında yaşıyordu Allegre. Fazla geliyordu bu alaka. Bu aşırı sevginin onu boğduğunu asla itiraf edemezdi. Lastias o kadar yüce gönüllüydü ki onlarla mücadele edilemezdi. Latia Piedat elektrikli mevcudiyetiyle öyle eşsiz ve kudretliydi ki ilgi yörüngesinden bir an bile çıkmanın mümkünü yoktu. Yer değiştirmelerin etkileri tuhaftır. Yarım gün boyunca çeşitli saat dilimleri üzerinden uçmak, kişinin bedenindeki biyolojik ritimlerin bozulmasına, parantez içinde uçuş yorgunluğunun sözlük karşılığı, neden oluyorsa, insanın memleketinden temelli havalanıp çeşitli kültür dilimleri üzerinde süzülmesinin de, kolektif hafızadaki zihinsel ritimlerin bozulmasına, parantez içinde hüzün için önerilen karşılık, sebep olabilir. Geçmişi sona erdiren, arzulanmayan değişikliklere maruz kalmak, gelecekteki değişimlere ta baştan son verme arzusunu uyandırabilir. Muhafaza edecek daha az şeyi olanlar sonunda herkesten muhafazakar olup çıkarlar. Geçmiş 10 yıllardaki pek çok göçmen gibi Latia Piedat için de yer değiştirmek her şeyden çok geri doldurulamayacak kayıplar demekti. Zaten birbiri ardına gelen 5 ayrı yönetici tarafından iyice keşmekeşe gömülmüş Hargill'den Big Apple'a gelirken ahşap evini ve çok sevdiği sebze bahçesini kaybetmişti. Yol üzerinde yanına alabildiği şeylerin çoğu bir yerlerde bir şekilde kaybolmuştu. İşlemeli çarşaflar, tesbihler, retablos, dantel masa örtüleri gitmişti. New York'a geldiklerinde taptığı kocasını ve artık çetelesini tutamadığı bir sürü şeyi kaybetmişti. Bir daha hiç evlenmemiş, 6 kere birbirine benzeyen mahallelere taşınmış, her seferinde bir şeyler kaybetmiş, nihayet onu bekleyen kayıplardan habersiz 5 kızını yetiştirmek üzere Boston'a yerleşmişti. Bütün bu kayıplar ve kederler sergüzeştiğinde kaybetmemeyi başardığı tek bir şey vardı. Aslında toplam 87 şey. Kendi elleriyle boyadığı porselen bir yemek takımı. Bilmeden seçtiği desen manidardı. Ortasında sarı bir gülüş olan küçücük mavi bir çiçek. Meşhur Myososis alpetris, bilinen adıyla unutma beni. 12 pasta tabağı, 12 çorba kasesi, 12 tatlı tabağı, 3 salata tabağı, kapaklı bir tencere, 1 çaydanlık, 1 kahvedanlık, tabaklar, fincanlar, fincan tabakları. 87'si birden talihin ona sakladığı değişimler ve yolculuklar boyunca sadakatle, mucize eseri tekinde dahi tek bir çizik olmaksızın peşinden gelmişti. Porselen takımın tarihi bu kadar müthiş olunca istikbali de öyle oluyordu. Ve seneler sonra şimdi temel soru şuydu. Latiye Piedat ölünce porselen takımı kim alacak? Doğrusu bu soruyu asla tam manasıyla çözülmeyen, dikenli münakaşalı bir mesele haline getiren büyük büyük teyzenin kendisiydi. Arada bir şu ya da bu sebepten mirasçısını ilan eder ama sonra birden başka biri lehine fikrini değiştiriverirdi. Latiye Piedat'ın göz bebeği olduğundan porselen takımı almaya en yakın görülen kişi Allegri'ydi. İçten içe bunu çok istiyordu. Porselen takım her parçasıyla asla sahip olunamayan bir bütün, bir tamamlanmışlık hissiydi. Sadece geçmişle gelecek arasında bir köprü değil, aynı zamanda sevgi barometresiydi de. Onun sayesinde Latiye Piedat'ın kendisini ne kadar sevdiğini ölçerdi, ailenin her ferdi. Porselen takım kime geçmişse birincilikte ona geçerdi. Böyle narin porselenler için aşırı bir baskıydı bu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Flaça, F-L-A-C-A. Liça, L-I-C-H-A. Graciela, G-R-A-C-I-E-L-A. Çita, C-H-I-T-A. Kata, C-A-T-A. Berta, B-E-R-T-H-A. Marta, M-A-R-T-H-A. Tienes, T-I-E-N-E-S. K, Q-U-E. Haser, H-A-C-E-R. Konca, C-O-N-C-H-A. Hiha, H-I-J-A. Big, B-I-G. Apple, A-P-P-L-E.